ayrım 30. Sayfa 144. 4. bölüm. Çarpıklıkların toplumsal zemini. 1. Entelektüeller. İslam dünyasındaki entelijansiyanın büyük bir bölümünün çarpıklıklar alanında yüzdüğünü öncelikle belirtelim. Entelektüellerin bilim adamlarının ve yönetici kadrolarının işlevleri zaten batıdaki gibi kesin hatlarla belirlenmemiştir. Dindaşlarımızın birçoğuna göre entelektüel okuma yazma bilendir. Zihinsel bir faaliyet gösterendir. Doktor, yazar, çevirmen, mühendis, öğretmen veya yönetici kadro hangisi olduğu pek önemli değildir. Toplumun mutsuz bilincini temsil eden epistemolojik statüsü eleştiri olup ayrı bir grup oluşturan entelektüel bizim ülkelerde henüz görülmemiştir. Bundan ötürü özel bir statüden gerçekten yararlanamaz. En çok rağbet gören entelektüeller iktidara muhalif olup eylemleri her şeyden önce siyasi olanlardır. Bunlar arasında bağlanmış entelektüellerin sert çekirdeğini oluştururlar ve bundan dolayı daha ziyade ideologturlar. Entelektüellerimize düşen işlevler arasında öncelikle çeviriyi ayırmak gerekir. Kültür aracı olarak bir batı dili kullanmayan sömürgeleşmiş ülkelerde çeviri temel bir rol oynar. Modern bilgi kaynaklarına ulaşabilmelerinden ötürü çevirmenler yorumladıkları düşünürlerle hemen hemen aynı prestiji elde etmişlerdir. Çevirmenler bilgi aracılarıdırlar. Doğa ve insan bilimlerinden doğan bilgileri düşman değilse de bütünüyle yabancı bir ortama uyarlayan kişidirler. Örneğin yayınlarda çevirmenin ismi, kitabın çevirdiği yazarın isminden önemli olmasa da en azından eşit bir önem kazanmıştır. Bunu takiben büyük bir denemeciler, yazarlar ve gazeteciler bölüğü gelir. Bu kişiler yetersiz yabancı dil bilgisi nedeniyle (parantez kuşkusuz birçok istisna vardır) çoğunlukla çok kötü olan bu çevirilerden yararlanırlar. Çoğu zaman bağlamanın dışında yapılmış olan bu çeviriler, sağdan soldan birbirine kopuk bilgi kırıntıları devşiren ve bunlardan fikirlerini desteklemek için yerli yersiz yararlanan bütün bir yazar ve entelektüel kuşağını beslemiştir. Kesin yargılarda kapsamlı eleştirel usavurumdan ziyade toptan mahkum etmeye başvuran ve o indirgemeci görüşlerde bundan ileri gelmektedir. Öte yandan çeviriler tutarlı bir siyaset ve bütünlüklü bir görüş olmadan yapıldığı için bir düşünce ekolünü tanımamızı az çok olanak verebilecek uyumlu bilgi blokları olarak sunulmazlar. Hiçbir özel bağlamla ilişkilendirilmeyen bilgi parçaları halinde dağılırlar ve okuru özgür bir alanda yönlendirmekten ziyade insan bilimleri labirentinde kaybederler. Uygun bir çerçeve içinde düşünce akımlarını yerleştiren felsefi bir haritanın eksikliği şiddetle çekilmektedir. Örneğin Sartre'nin bir kitabı okunur ama bu kişinin çağdaş Fransız düşüncesi içindeki rolünün ne olduğu, hangi kaynaklardan beslendiği, hangi fikir ailelerine bağlandığı, Alman varoluşçuluğuyla ne gibi bağlı olduğu ve nihayet çağdaş Avrupa felsefesindeki yerinin ne olduğu bilinmez. Freud, cinselliğin yaratıcısı yani müstehcen biri olarak görünür. Parantez, onun hakkında İslami ideologlar tarafından anlatılan çirkinlikleri okumak yeterlidir. Ama Freud, düşüncesinin modern rasyonalizm akımında açtığı epistemolojik gediklerden habersiz kalınır. Tıpkı derinlik psikolojisinin muazzam kapsamının üzerine pek durulmadığı gibi. Farklı tarihsel dönemlerin çarpışması ve bir dönemden ötekine geçişinin damgasını vuran kırılmalar ender olarak göz önünde bulundurulur. Okur, istense de istenmese de tüm yeryüzünün tarihi haline gelen Batı tarihinin farklı dönemlerinin ardında bulunan kavramsal yapıların neler olduğunu bilmez. Çünkü tarihe çizgisel bir bakışı yoktur. Bu derin boşluklar tutarlı bir bilgi bütününü oluşturamazlar ve bilgi şebekesinde delikler açmalarından ötürü aydınlatılmamış okurun alabildiğine keyfi ve aceleci çıkarsamalarıyla doldururlar. Öyle ki bu bahtsız düşünürlerde en ipe sapa gelmez bakış açılarına rastlarız. Terminoloji düzeyindeki birçok çarpıklığa bir de muhayyillerin halüsinasyonlu biçimsizlikleri eklenir. Yanlış anlamalar birikir ve büyüye büyüye daha gülünç olan başka yanlış anlamalara neden olur. Öyle ki bütün önemli fikirlerin temelden bozulduğu biçimsizleştirici aynalar dünyasında yaşamaya başlayıveririz. Bu yapay özümlemeler fikirleri dağıtıp bağlamları ile ilişkilendirmeyi hedefleyen eleştirel gücün yetersizliğinden ötürü direngenliği daha da artan sahte bir bilinç yaratırlar. Üstelik düşünce taşıdığı dinsel yük (parantez çoğu zaman bilinçsiz) nedeniyle mitolojileştirmeye yönelir. Şeyleri parçaya ayırıp yalın unsurlarını indirgemeye çalışan çözümleyici bilinç gücü bu ortamda tam olarak kök salmamıştır. Bundan sonrası hakim durumuna geçen bağdaştırmacı gücün elindedir. Ve bu güç en heterojen fikirleri iyi kötü kaynaştırıp karışık kavramları uydurur. Böylelikle de kavramsal bir melezleştirme bölgesini yansıtır. Çevirilerin bir diğer önemli yanı kendi kendimize çok az düşünmüş olmamızdan gelir. Zengin olan fakat ortaçağ kültürüne benzeyen kültürümüz, modern zamanların büyük duraklarını anlamamıza olanak vermemekte, bu duraklardan yararlanmamıza ise hiç sağlayamamaktadır. Birkaç yüzyıldan beri müziğe ayak uyduramaz, dünyayı sarsan büyük dönüşümlerle aynı düzeye gelemez olduk. Bu uyumsuzluklar bizi Batı bilimine daha da bağımlı kıldı. Bağımlılığımız ekonomik ve siyasal olmaktan önce kültüreldir. Oynak bir terminoloji uyduran kötü çeviriler, muazzam bir kavramsal çarpıklık alanının etkin unsurları haline gelmişlerdir. Bunun birçok nedeni vardır. Çevirmenlerin çoğu ana dillerini oldukça iyi bilseler bile çoğu zaman ilerlemiş bir yaşta bir sürü çabayla ilişkiyi kaybetmemeye çalıştıkları yabancı diller hakkındaki bilgileri istenen düzeyde uzaktır. Yabancı dil bilgisinin yeterli olduğunu varsaydığımız durumlarda bile iki eksiklik hissedilir. Batı kültür mirasına bağlı olan eksiklik bile İran İslami skolastik bilime ilişkin eksiklik. Hem iki dili yeterli düzeyde bilen hem de aktarıcısı olduğu iki kültürün doğru tanıyan bir çevirmen bulmak ender görülen bir olaydı. Oynak bir terminoloji uyduran kötü çeviriler, muazzam bir kavramsal çarpıklık alanının etkin unsurları haline gelmişlerdir. Bunun birçok nedeni vardır. Çevirmenlerin çoğu ana dillerini oldukça iyi bilseler bile çoğu zaman ilerlemiş bir yaşta bir sürü çabayla ilişkiyi kaybetmemeye çalıştıkları yabancı diller hakkındaki bilgileri istenen düzeyden uzaktır. Yabancı dil bilgisinin yeterli olduğunu varsaydığımız durumlarda bile iki eksiklik hissedilir. Batı kültür mirasına bağlı olan eksiklik ile İrani İslami skolastik bilime ilişkin eksiklik. Hem iki dili yeterli düzeyde bilen hem de aktarıcısı olduğu iki kültürü doğru tanıyan bir çevirmen bulmak ender görülen bir olaydır. Üstelik çevirisi yapılacak eserlerin seçimi, konumlandırılmış bir şekilde bilgi haritaları çıkarmak kaygısıyla ya da araştırılmış bölgelerin tespiti amacıyla yapılmamakta, ideolojik eğilime göre oluşmaktadır. Bu ideolojik eğilim, İran'da 40'lı yıllarda Hizbi Tudeh'in çabalarıyla Maxim Gorki'nin eserlerinin büyük bir bölümünün çevrilmiş olmasına ve Gorki'nin yeni zamanların bile en ilerleyici yazarı olarak tanınmasına, Romain Rolland'ın aynı evrensel saygıyı görerek dünyayı en büyük yazarı haline gelmesine neden olmuştur. Kuşa dönmüş çevirilerin yarattığı boşluklara bir de ikinci dilden yapılan çeviriler eklenmektedir. İngilizce bir eser, Farsça, Fransızcadan çevrilmektedir. Ya da Almanca bir eser İngilizce versiyonundan çevrilmektedir. Farklı Avrupa dillerindeki yaklaşık versiyonlardan Farsça'ya yapılan bu çeviriler yanlış anlamaları daha da vahimleştirmekte, fikir çarpıklıkları alanını gözle görülür ölçüde kuvvetlendirmektedir. Bazen umulmadık rastlantılar sonucunda Avrupa'da hiç tanınmayan ya da az tanınan bir yazar başarılı bir çeviri sayesinde ne ünü ne de derinliğiyle orantılı bir önem kazanmaktadır. Gustave Le Bon, Un La Civilisation des Arabes, (parantez Arapların Uygarlığı) adlı kitabı İran'da birkaç Molla kuşağının gözünde şaşmaz bir kaynak olmuştur. Le Bon, Arapların büyüklüğü üzerinde ısrarla durup çöküşün nedenlerini sergiliyordu. Savaşçı içgüdülerinin dağılması, ilerlemeyi köstekleyen değişmez bir yasanın boyunduruğu, imparatorluklarının ufalanıp dağılması ve nihayet ırkların karışması, İranlı İslami düşünürlerin, örneğin Hegel hakkındaki bilgileri genellikle Hamid İnayet'in çevirdiği ve W.T. Stace'in kitabıyla sınırlıdır. Bu kuşkusuz mükemmel bir çeviridir ama Alman düşüncenin bu devi hakkında sağlam bir sonuca varmak için yeterli değildir. Çok ünlü bir ilahiyatçı ve filozof olan Murtaza Mutahhari'nin karşılaştırılmalı eserlerinin büyük bir bölümü bu çeviriden ilham almıştır. Üstelik Mutahhari çoğu zaman Stace ile Hegel'i birbirine karıştırmaktadır. Bazı denemelerinde yaptığı alıntılar Hegel'den değil Stace'tendir. Ama bu karışıklıktan öte bağlamların da birbirine karıştırılmasına daha da sarsıcıdır. Mutahhari ve Hegel aynı dili konuşmamaktadırlar. Gönderme yaptıkları veriler aynı metafizik veriler değildir. Mutahhari, Galileo öncesi dünyanın kavram anahtarıyla ve İslam'ın karşı çıkılmaz üstünlüğüne derinden kanaat getirmiş olarak Hegelci dünyayı, hatta 20. yüzyıl sonlarında yaşadığı için Hegel sonrası dünyayı anlamak istemektedir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Sartre. S-A-R-T-R-E. Freud. F-R-E-U-D. Maxim Gorki. M-A-K-S-I-M-G-O-R-K-I. Romain Rolland. R-O-M-A-I-N-R-O-L-L-A-N-D. Stace. S-T-A-C-E. Hegel. H-E-G-E-L.